bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ferrari'sini satan bilge. Robin S. Sharma. GOA Yayınları 2005. Türkçe'ye çeviren Osman Özkan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ekim 2005. Okuyan Burcu Demirci. Kalabalık mahkeme salonunun tam ortasında yığılmış durumdaydı. O, büyük düşleri olan zeki, yakışıklı, korkusuz ve ülkenin en seçkin avukatıydı. Onu 17 yıldır tanıyordum. Julia'nın şok edici mahkeme gösterileri sürekli gazetelerin ön sayfalarında yer alıyordu. Çoğu kimsenin sadece düşleyebileceği her şeyi elde etmişti. Yıldızlara varan mesleki şöhret, milyonlarca dolarlık banka hesapları, en pahalı semtte olağanüstü bir malikane, özel bir jet, tropikal bir ada, yazlık bir ev ve çok değer verdiği varlığı, malikanesine uzanan özel yolunun ortasına park ettiği kırmızı bir Ferrari. Şimdi ise büyük Julian kalp krizi geçirmiş, çaresiz bir bebek gibi yerde kıvranıyor ve deli gibi sarsılıyordu. Bütün bunlar 3 seneden fazla bir zaman önce yaşanmıştı. Son duyduğum Julian'ın Hindistan'a gittiğiydi. Ortaklardan birine yaşamını sadeleştirmek istediğini, bazı yanıtlara ihtiyacı olduğunu ve onları bu mistik ülkede bulmayı amaçladığını söylemişti. İşini bırakmış, malikanesini, adasını ve jetini elden çıkarmıştı. Hatta Ferrari'sini bile satmıştı. Bir gün ofisimin kapısı yavaşça açıldı. Kapı ardına dayandığında 30'lu yaşlarının ortalarında gülümseyen bir adam göründü. Uzun boylu, ince ve kaslıydı. Canlılık ve enerji yayıyordu. İşimi elimden almaya niyetli hızlı bir avukat herhalde diye düşündüm. Genç adam sevdiği bir öğrencisini izleyen Buda gibi gülümseyerek bana bakmayı sürdürdü. Dayanılmaz sessizlikle geçen uzun bir aradan sonra şaşırtıcı bir biçimde emredici bir ses tonuyla konuştu. "Tüm konuklarına böyle mi davranırsın John? Hele sana mahkeme salonlarının sırrını öğreten birine." "Julian, bu sen misin? İnanamıyorum. Gerçekten sen misin?" Güçlü kahkahası kuşkularımı doğruladı. Önümde duran genç adam, uzun süredir kayıp şu Hintli yogiden başkası değildi. Julian Mantle. İnanılmaz değişimi karşısında şaşkına dönmüştüm. Bir düşünce ekersin, bir eylem biçersin. Bir eylem ekersin, alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersin, karakter biçersin. Bir karakter ekersin, kaderini biçersin. Ferrari'sini satan bilge kitabı üzerine övgüler. Ferrari'sini satan bilge bir hazine, gerçek başarı ve mutluluk için zarif ve güçlü bir formül. Robin S. Sharma, yüzyılların bilgeliğini yakalamış ve onu bu karışık zamanlarla bağdaştırmış. Elinizden bırakamayacaksınız. Joe Tai. Muhteşem bir kitap. Robin S. Sharma, sonraki Og Mandion'dur. Dottie Walters. Kendini geliştirme konusuna bu yeni yaklaşım uygulaması kolay öneriler veriyor. The Liberal. Yaşamınızı zenginleştirebileceğiniz dersleri paylaşan olağanüstü bir öykü. Ken Vetoksti. Öğretirken keyif de veren büyüleyici bir öykü. Simyacının yazarı. Yaşam benim için küçük bir mum değil. O elimde tuttuğu muhteşem bir meşale gibi ve onu gelecek nesillere geçirmeden önce olabildiğince çok ışık saçmasını istiyorum. George Bernard Shaw. 1. Bölüm. Uyanış Çağrısı. Kalabalık mahkeme salonunun tam ortasında yığılmış durumdaydı. O ülkenin en seçkin avukatlarından biriydi. Bir dizi çarpıcı hukuki zaferinin yanı sıra bakımlı vücuduna, giydiği 3000 dolarlık İtalyan takım elbiseleriyle de iyi tanınan bir adamdı. Orada az önce tanıklık ettiğim şeyin şokuyla felç olmuş, öylece duruyordum. Büyük Julian Mantle bir kurbana indirgenmişti ve şimdi çaresiz bir bebek gibi yerde kıvranıyor, deli gibi sarsılıyor, titriyor ve terliyordu. O andan sonra her şey ağır çekimde hareket ediyor gibi göründü. Stajyer avukatı heyecanla "Tanrım, Julian'ın başı dertte" diye bağırarak duruma baka kalmış olan bizleri kendimize getirdi. Yargıç paniğe kapılmış görünüyordu ve hemen acil durum telefonuna sarılarak bir şeyler mırıldandı. Bense kafası karışmış ve sersemlemiş öylece duruyordum. İçimden "Lütfen ölme yaşlı budala, gitmek için daha çok erken, böyle ölmeyi hak etmiyorsun" dedim. Bir süre ayakta mumyalanmış gibi duran mübaşir aniden harekete geçti ve yerde yatan hukuk kahramanına suni solunumla kalp masajı yapmaya girişti. Stajyer avukat da onun yanındaydı. Uzun sarı bukleleri Julia'nın kıpkırmızı yüzüne doğru sarkmış, rahatlatıcı sözler söylüyordu. Ancak onun bunları duymadığı açıktı. Julian'ı 17 yıldır tanıyordum. Onunla ilk kez hukuk öğrencisi olduğum dönemde ortaklarından biri tarafından yaz için araştırma asistanı olarak işe alındığımda karşılaşmıştık. O zaman da her şeye sahipti. Büyük düşleri olan zeki, yakışıklı ve korkusuz bir avukat firmanın genç yıldızıydı. Mucizeler sergileyebilecek biriydi. Bir gece geç saatlerde çalışırken köşedeki şahane ofisinin önünden geçtiğimizde masif meşe masasının üzerinde duran çerçevelenmiş bir alıntı gözüme çarptı. Sözler Winston Churchill'e aitti ve Julian için söylenmiş gibiydiler. "Bugün eminim ki bizler yazgımızın efendileriyiz. Bizden önce belirlenmiş olan bu görev gücümüzü aşmıyor. Onun getireceği acılar ve güçlükler benim dayanıklılığımın üzerinde değil. Kendi nedenlerimize inandığımız ve aşılamaz bir kazanma azmimiz olduğu sürece zafer bizden esirgenmeyecektir." Julian da kendi yolundan yürüdü. Sert, zor ve yazgısı olduğuna inandığı başarıya ulaşmak için günde 18 saat çalışmaya istekli biriydi. Dedikodulardan büyük babasının ünlü bir senatör, babasının da federal mahkemede saygı duyulan bir yargıç olduğunu duymuştum. Bu noktaya parayla geldiği ve Armani büyümüş omuzlarında çok büyük beklentilerin yükü olduğu açıktı. Yine de bir şeyi itiraf etmeliyim. O kendi yarışını sürdürüyordu. İşleri kendi tarzıyla halletmeye kararlıydı ve bunu gösteriye dönüştürmeyi seviyordu. Julian'ın şok edici mahkeme gösterileri sürekli gazetelerin ön sayfalarında yer alıyordu. Zenginler ve ünlüler ne zaman kavgacı bir tarafı da olan bu üstün hukuk taktikçisine ihtiyaç duysalar ona koşuyorlardı. Onun iş dışındaki yaşantısı da muhtemelen iyi biliniyordu. Gece geç saatlerde kentin en şık restoranlarına seksi genç modellerle yaptığı ziyaretler veya yıkım ekibi olarak adlandırdığı gürültücü bir borsacılar grubuyla pervasız içki kaçamakları firmada efsane haline gelmişti. O ilk yaz savunduğu heyecanlı cinayet davasında birlikte çalışmak için neden beni seçtiğini hala anlayabilmiş değilim. Onun da okuduğu Harvard Hukuk Fakültesinden mezun olmamama rağmen kesinlikle firmadaki en parlak stajyer ben değildim ve aile ağacımda soylu biri olduğuma dair işaret de yoktu. Babam deniz kuvvetlerindeki görevinden sonra tüm yaşamını yerel bir bankada güvenlik görevlisi olarak geçirmişti. Annem Bronx'ta büyüyen alelade biriydi. Yine de sonradan tüm cinayet davalarının anası olarak anılacak bu olayda onun hukuki yardımcısı olma ayrıcalığını kazanmak üzere çokça lobi yapan diğerlerinin arasından beni seçtiğini, açlığımı sevdiğini söylemişti. Kazandık ve karısını vahşice öldürmekle suçlanmış olan müvekkilimiz artık özgür bir adamdı. Ya da karmaşık vicdanı ona izin verdiği ölçüde özgür. O yaz çok şey öğrenmiştim. Öğrendiklerim yeteneği olan her avukatın yapabileceği bir şey olan, hiç var olmadığı halde makul bir kuşkunun nasıl ortaya çıkarılabileceğinden çok daha fazlasıydı. Bu, kazanma psikolojisi hakkında bir ders ve nadir bulunan bir ustayı iş başında izleme fırsatıydı. Bunları bir sünger gibi ta içime çektim. Julia'nın daveti üzerine ortak olarak firmada kaldım ve aramızda çabucak kalıcı bir arkadaşlık gelişti. Onun birlikte çalışması en kolay avukat olmadığını söylemeliyim. Onun aslı olmak çoğunlukla engelli kuşu gibiydi. Birçok gece geç saatlerde karşılıklı bağırışmalara neden oluyordu. Bu gerçekten onun yoluydu veya otobanı. Bu adam asla yanılıyor olamazdı. Ancak huysuz dış görünüşünün altında kesinlikle insanları önemseyen biriydi. Ne kadar meşgul olursa olsun her zaman Jenny'nin hatrını sorardı. Her ne kadar ben hukuk fakültesine gitmeden önce evlenmişsek de ona hala gelinim diye seslenirdim. Julian maddi sıkıntı içinde olduğumu başka bir yaz asistanından öğrendiğinde cömert bir burs almamı sağlamıştı. Kuşkusuz en iyilerle rekabet edebilirdi ve mücadeleyi kesinlikle seviyordu. Ama arkadaşlarını asla ihmal etmedi. Asıl sorun Julian'ın işkolik olmasıydı. İlk yıllar uzun çalışma saatlerini firma için iyi olanı yapıyorum diyerek savunurdu. Ve caymanlarda bir ay tatil yapmayı planladığını söylerdi. Gelecek kış mutlaka. Ancak zaman geçtikçe Julia'nın zekasının ünü yayıldı ve iş yükü artmaya devam etti. Davalar giderek daha büyük ve daha iyi oldu. Julian asla mücadeleden kaçacak biri olmadığından kendini daha çok ve daha çok zorlamayı sürdürdü. Meşgul olmadığı nadir zamanlarda bir dosya üzerinde çalışmadığı için kendisini suçlamadan birkaç saatten uzun süre uyuyamadığını itiraf ederdi. Kısa süre içinde daha fazlasının açlığıyla yanıp tutuştuğunu açıkça gördüm. Daha fazla prestij, daha fazla zafer, daha fazla para. Beklenebileceği gibi Julian son derece başarılı oldu. Çoğu kimsenin ancak düşleyebileceği her şeyi elde etti. Yıldızlara varan mesleki şöhretle 7 basamaklı bir gelir, ünlülerin tercih ettiği bir semtte olağanüstü bir malikane, özel bir jet, tropikal bir adada yazlık bir ev ve en değer verdiği varlığı, özel yolunun ortasına park ettiği parlak kırmızı bir Ferrari. Ancak yüzeyden görünenin tersine her şeyin böyle rüya gibi olmadığını biliyordum. Yalnızca kavrayışım firmadaki diğerlerinden daha güçlü olduğu için değil, bu adamla en çok zaman geçiren kişi olduğum için de yaklaşan kötü sonun işaretlerini gözleyebildim. Her zaman birlikteydik çünkü sürekli çalışıyorduk. İşler asla yavaşlayacak gibi görünmüyordu. Ufukta her zaman öncekinden daha büyük, bomba gibi bir dava vardı. Hiçbir hazırlık Julian için yeterli değildi. Yargıç şu soruyu ya da bu soruyu sorarsa ne olacaktı? Tanrı bağışlasın. Araştırmamız mükemmelden azsa ne olurdu? Mahkeme salonunun ortasında bir sürprizle karşılaşır, bir çift otomobil farının ışığına yakalanan bir geyik gibi baka kalırsa ne olurdu? Bu yüzden kendimizi sınıra kadar zorladık ve onun küçük, iş merkezli dünyasına ben de çekildim. Çoğu aklı başında insan evlerinde aileleriyle zaman geçirirken biz saatin iki kölesi, çelik ve camdan bir gökdelenin 64. katında dünyayı elimizde tuttuğumuzu düşünerek başarının aldatıcı görünümüyle körleşmiş halde canla başla çalışıyorduk. Julian'la daha çok zaman geçirdikçe onun kendini daha derine gömmeye çalıştığını görebiliyordum. Bir tür ölüm arzusu duyar gibiydi. Hiçbir şey onu tahmin etmiyordu. Sonuçta evliliği yıkıldı. Artık babasıyla konuşmuyordu. Herhangi birinin isteyebileceği her türlü mal varlığına sahip olduğu halde aradığı şeyi hala bulamamıştı. Bu duygusal, fiziksel ve ruhsal açıdan ortadaydı. 53 yaşına geldiğinde 70'lerinde gibi görünüyordu. Genelde yaşama asla rehin alma prensibiyle yaklaşması ve özelde dengesiz yaşam tarzının getirdiği muazzam stres nedeniyle yüzü kırışıklık içindeydi. Pahalı Fransız restoranlarında geç saatlerde yenen akşam yemekleri, kalın Küba piroları ve kadehlerce içtiği konyak onu rahatsız edici şekilde şişmanlatmıştı. Kendini sürekli hasta ve yorgun hissettiğini söylerdi. Espri anlayışını yitirmişti ve artık gülmüyordu. Julian'ın geçmişteki hevesli ruh hali ölümcül bir melankoliye dönüşmüştü. kendi adıma onun yaşamında amaç duygusunun tamamen ortadan kalktığını düşünüyordum. Belki de en üzücü olan şey mahkeme salonunda dikkatinin dağılmasıydı. Bir zamanlar orada bulunan herkesi konuşma sanatının incelikleriyle kurduğu sıkı bir kapanış konuşmasıyla şaşkına çevirirken, şimdi saatlerce sonuca varamıyor, mahkemenin gözünde davaya pek az katkısı olan ya da hiç olmayan anlaşılmaz olgulardan söz ederek konuyu dağıtıyordu. Eskiden diğer tarafın avukatının itirazlarına verdiği yanıtlarla onun bir hukuk dahisi olduğunu düşünmesini sağladığı yargıcın sabrını test eden iğneleyici bir alaycılık sergilerdi. Oysa şimdi Julia'nın yaşam ışığı sönmeye başlamıştı. Bu yalnızca onu mezara erken götürecek çılgın yaşamının eseri değildi. Bunun daha derinlerden geldiğini hissetmiştim. Bu ruhsal bir şey gibi görünüyordu. Hemen her gün yapmakta olduğu şey için hiç tutku duymadığını ve boşluk hissiyle çerçevelendiğini söylerdi. Julian daha genç bir avukatken her ne kadar ailesinin sosyal konumu nedeniyle bunun içine itilmişse de hukuku gerçekten sevdiğini söylemişti. Hukukun karmaşaları ve entelektüel zorlukları onu kendine bağlamış ve enerjiyle doldurmuştu. Hukukun sosyal değişimi, etkileme gücü ona esin kaynağı olmuş ve motive etmişti. O zamanlar konnektörlü herhangi bir zengin çocuktan daha fazlasına sahipti. Elinde gerçekten iyilik yapma gücü görünmüştü. Bu tanrı vergisi yeteneği diğerlerinin sosyal iyileşmesine yardım için kullanabileceği bir araçtı. Bu bakış açısı yaşamına anlam katmıştı. Ona bir amaç vermiş ve umutlarını ateşlemişti. Julia'nın çöküşünde mesleğiyle olan sorunlu ilişkisinden daha fazlası vardı. Ben firmaya girmeden önce büyük bir trajedi yaşamıştı. Kıdemli ortaklardan birine göre Julia'nın başına kimseye sözünü etmek istemediği bir şey gelmişti. Ancak bu konuyu deşebileceğim birini bulamamıştım. Ritz-Carlton barında devasa ofisinden daha çok zaman geçen çenesi düşük yaşlı Harding bile bu sırrı asla açıklayamayacağını söylemişti. Bu derin ve karanlık sır her neyse, Julia'nın içine düştüğü girdapta payı olduğu yönünde bir kuşkum var. Elbette biraz meraklı davranmıştım ama her şeyin ötesinde ona yardım etmek istiyordum. O sadece hocam değil, benim en iyi arkadaşımdı. Ve sonra olan oldu. Büyük bir kalp krizi dahi Julian Mantle'ı yere serdi ve onu ölümle yüzleştirdi. 7 numaralı mahkeme salonunun tam ortasında, daha önce tüm cinayet davalarının anasını kazandığımız o salonda bir pazartesi sabahı. İkinci bölüm. Gizemli ziyaretçi. Tüm firma mensuplarının katıldığı bir acil toplantıdaydık. Toplantı büyük salonda yapıldığı için ciddi bir sorun olduğunu anlamıştım. Toplanan kalabalığa ilk konuşacak olan yaşlı Harding'ti. Korkarım, çok kötü haberlerim var. Julian Mantle dün Atlantic Hava Yolları davası görülürken mahkeme salonunda ciddi bir kalp krizi geçirdi. Şimdi yoğun bakım servisinde ama doktorları durumunun kontrol altına alındığını ve iyileşeceğini söylediler. Ancak Julian bir karar verdi ve sanırım bunu hepimizin bilmesi gerek. Ailemizden ayrılma kararı almış, hukuk çalışmalarını bırakacak, firmaya dönmeyecek. Şok geçirmiştim. Sorunlar yaşadığını biliyordum ama bırakacağını asla düşünmemiştim. Ayrıca yaşadığımız onca şeyden sonra bunu ondan kişisel olarak duyma nezaketini hak ettiğimi düşünüyordum. Onu hastanede görmeme bile izin vermedi. Her uğradığımda hemşireye uyuduğu için rahatsız edilmemesi talimatını vermiş oluyordu. Telefonlarıma yanıt vermeyi bile reddetti. Belki ona unutmak istediği yaşamını hatırlatıyordum. Kim bilir? Ancak size tek bir şey söyleyeyim, kırılmıştım. Tüm bunlar 3 yıldan biraz fazla bir zaman önce yaşanmıştı. Son duyduğum Julia'nın bir tür keşif gezisi için Hindistan'a gittiğiydi. Ortaklardan birine yaşamını sadeleştirmek istediğini, kimi yanıtlara ihtiyacı olduğunu ve onları bu mistik ülkede bulmayı umduğunu söylemişti. Malikanesini, uşağını ve özel adasını elden çıkardı. Ferrarisini bile satmıştı. Julian Mantle, Hintli bir yogi diye düşündüm. Yasa en gizemli şekillerde işliyor. bu 3 yıl içinde çok çalışan genç bir avukattan bıkkın, biraz sinik ve daha yaşlı bir avukata dönüştüm. Eşim Jenny, bir ailemiz vardı. Sonuçta kendi anlam arayışıma başladım. Sanırım buna yol açan çocuğumuz olmasıydı. Onlar dünyaya ve benim onun üzerindeki rolüme bakış açımı kökten değiştirdi. Bunu babam John ölüm döşündeyken isteyeceğin tek şey asla ofisinde biraz daha fazla zaman geçirmiş olmayacak sözleriyle en iyi şekilde ifade etmişti. Bu yüzden evde daha çok zaman geçirmeye başladım. Biraz sıradansa da oldukça keyifli bir varoluş biçimini benimsedim. Rotary kulübüne üye oldum. Ortaklarım ve müşterilerimi beni memnun etmek için cumartesileri golf oynamaya başladım. Ancak size şunu söylemeliyim ki kendimle baş başa kaldığım zamanlarda Julian'ı sıkça düşünür, firmadan beklenmedik şekilde ayrılmasından sonra neler yaşadığını merak ederdim. Herhalde Hindistan'a yerleşmişti. Bu ülke öyle farklı bir yerdi ki Julian'ınki kadar huzursuz bir ruh bile orada dinginliğe kavuşabilirdi. Veya belki Nepal'de seyahat ediyor, caymanlarda su altına dalıyordu. Kesin olan bir şey vardı. Resmi mesleğine geri dönmemişti. Hukuktan kendi isteğiyle uzaklaştıktan sonra hiç kimse ondan bir kartpostal bile almamıştı. Yaklaşık 2 ay önce çalan kapım kimi sorularıma ilk yanıtları getirdi. Yorucu bir günde tam son müvekkilimle görüşmemi tamamlamışken akıllı biri olan asistanım Genevieve kapıdan küçük fakat şık döşenmiş ofisime kafasını uzattı. "Burada seni görmek isteyen biri var John. Acil olduğunu söylüyor ve seninle konuşmadan gitmeyecekmiş." Duraksamadan cevap verdim. "Çıkmak üzereyim Genevieve. Dosyasını bitirmeden önce bir şeyler atıştıracağım. Şu an kimseyi görecek vaktim yok. Ona herkes gibi randevu almasını söyle ve sana daha fazla sorun çıkarırsa güvenliği ara. Ama seni gerçekten görmesi gerektiğini söylüyor. Hayır yanıtını kabul etmiyormuş." Bir an güvenliği kendim çağırmayı düşündüm fakat gerçekten muhtaç durumdaki biri olabileceğini düşünerek daha bağışlayıcı bir tavır takındım. "Tamam, onu içeri gönder," diyerek geri adım attım. Nasılsa işim olduğunu bahane edebilirdim. Ofisimin kapısı yavaşça açıldı. Kapı ardına dayandığında 30'lu yaşlarının ortalarında gülümseyen bir adam göründü. Uzun boylu, ince ve kaslıydı. Canlılık ve enerji yayıyordu. Bana hukuk fakültesinde birlikte okuduğum şu mükemmel çocukları hatırlattı. Mükemmel ailelerden gelen, mükemmel evleri, arabaları, mükemmel ciltleri olan. Fakat ziyaretçimde genç ve iyi görünüşünden fazlası vardı. Altta yatan huzuru ona neredeyse kutsal bir hava katıyordu. Ve gözleri. Delici mavi gözleri ilk tıraşı konusunda kaygılı bir yeni yetmenin taze ve esnek cildine değen bir jilet gibi beni bölüp geçiyordu. İşimi elimden almaya niyetli bir başka hızlı avukat diye düşündüm kendi kendime. Yüce Tanrım, neden öylece orada durmuş bana bakıyor? Umarım geçen hafta kazandığım büyük boşanma davasında temsil ettiğim kadının eşi değildir. Belki güvenliği çağırmak o kadar da aptalca bir fikir değildi. Genç adam sevdiği bir öğrencisini izleyen Buda gibi gülümseyerek bana bakmayı sürdürdü. Dayanılmaz sessizlik içinde geçen uzun bir aradan sonra şaşırtıcı biçimde emredici bir ses tonuyla konuştu. "Tüm konuklarına böyle mi davranırsın John? Hele sana mahkeme salonundaki başarının ilmini öğreten birine. Meslek sırlarımı kendime saklamalıydım," dedi. Kendine güvenen bir gülümsemeyle. "Julian, bu sen misin? İnanamıyorum, gerçekten sen misin?" Konuğumun güçlü kahkahası kuşkularımı doğruladı. Önümde duran genç adam uzun süredir kayıp olan şu Hintli yogiden başkası değildi. Julian Mantle. İnanılmaz değişimi karşısında şaşkına dönmüştüm. Eski meslektaşımın hayalete benzer rengi, hastalıklı öksürüğü ve cansız gözleri artık yoktu. Alameti farikası haline gelen yaşlı görünüşü ve hastalıklı hali gitmişti. Aksine karşımda duran adam bana son derece sağlıklı görünüyordu. Kırışıksız cildi ışıltılar saçarak parlıyordu. Parlak gözleri sıra dışı canlılığına açılan bir pencereydi. Belki daha da hayret verici olan Julian'ın yaydığı huzurdu. Oturmuş onu izlerken kendimi tamamen rahat hissettim.